Ayrım 26, sayfa 716. Barış'ın son 6 günü. Hitler 25 Ağustos günü akşamı eline geçen Mussolini'nin mektubu ile Polonya'ya yapacağı hücumu kendisine ertelenen İngiliz-Polonya ittifakının kendi üzerinde yarattığı soğuk duş etkisinden kurtulur kurtulmaz Duce için kısa bir not yazdı ve İtalya'nın büyük bir Avrupa çatışmasına katılabilmesi için ne çeşit savaş araçlarına ve ham maddelerine ne kadar süre içinde ihtiyacı bulunduğunu sordu. Hitler'in bu mektubu akşam saat 7.40'da Roma'daki Alman elçisine bizzat Ribbentrop tarafından telefonla bildirildi ve mektup gece saat 9.30'da İtalyan diktatörüne verildi. Ertesi sabah Mussolini Roma'da İtalyan Silahlı Kuvvetler Başkanları ile bir toplantı yaptı ve 12 ay sürecek bir savaş için gereken askeri ihtiyacın listesini çıkarttı. Bu listenin hazırlanmasına yardım etmiş olan Siano'nun deyimiyle listedeki malzeme bir boğayı öldürmeye yeterdi. Eğer boğa okuyup yazma bilseydi listede 7 milyon ton petrol, 6 milyon ton kömür, 2 milyon ton çelik, 1 milyon ton keresteden başka 600 ton molibden, 400 ton titanyum ve 20 ton zirkonyuma kadar bir sürü madde vardı. Mussolini bundan başka Fransız hava üslerinden birkaç dakika uzaklıkta bulunan kuzeydeki İtalyan sanayi bölgesini korumak için 150 uçak savar bataryası istiyor. O sırada ayrıca yazdığı bir mektupta da bu durumu Hitler'e hatırlatıyordu. Bu mesaj 26 Ağustos günü öğleden hemen sonra Berlin'de Atolico'ya Siano tarafından telefonla bildirildi ve hemen Hitler'e verildi. Listenin haddinden çok şişirildiği belliydi. Sukoy veren faşist liderinin Nazi Almanya'ya karşı girişmiş olduğu taahhütlerden sıyrılmayı aklına koyduğu anlaşılıyordu. Hitler'in bu ikinci mektubu okur okurmaz artık bu konuda hiç şüphesi kalmadı. Führer diye yazıyordu Mussolini sevgili dostuna. Eğer önceden stok yapmayı ve kendine yeterlik, otarşi temposunu hızlandırmayı kararlaştıracak zamanım olsaydı size bu listeyi göndermezdim ya da bu listede daha az madde ve daha az sayı bulunurdu. Bu maddeleri alacağımdan emin olmadıkça İtalyan halkından isteyeceğim fedakarlıkların boşuna olacağını ve sizin davanızı benimki ile birlikte tehlikeye sokacağını size söylemek benim görevimdir. Savaşın, hele savaşa Almanya ile birlikte katılmanın aleyhinde olan elçi Atolico, Mussolini'nin mesajını Hitler'e verirken kendi hesabına bir de şu sözleri ekledi. Malzemenin hepsi çarpışmaların başlamasından önce teslim edilmelidir ve bu istek kesindir. Bu söz Berlin'de hoşnutsuzluk ve Roma'da şaşkınlık yarattı. Siano bunu düzeltmek zorunda kaldı. Atolico, Almanların isteklerimizi karşılayamamalarını sağlamak için bütün malzemenin çarpışmaların başlamasından önce teslimini bile öne sürdüğünü sonradan Siano'ya söyledi. 13 milyon ton tutan malzemenin birkaç gün içinde teslim edilmesi elbette ki imkansızdı. Mussolini bu yanlış anlama yüzünden elçi von Mackensen'e özür diledi ve Tanrı'nın bile bu kadar malzemeyi birkaç gün içinde buraya getiremeyeceğini, böyle bir saçma isteği ileri sürmeyi aklından bile geçirmediğini söyledi. Mussolini'nin kafasında hala yeni bir Münih vardı. Yazdığı mektubun bir paragrafında Führer hala siyasi alanda herhangi bir çözüm imkanı görüyorsa eskiden olduğu gibi Alman dostuna bütün elinden gelen yardımı yapmaya hazırdı. Aralarındaki sıkı kişisel ilişkilere, Çelik Pakt'a ve geçmiş yıllarda dayanışma üzerine yaptıkları büyük gösterilere rağmen Hitler'in son dakikada bile Mussolini'ye gerçek amacını, yani Polonya'yı ortadan kaldırmak istediğini açmadığı ve İtalyan ortağını bu konuda tamamıyla bilgisiz bıraktığı bir gerçekti. Aralarındaki bu uçurumun ancak o gün sonunda, yani ayın 26. günü kapandı. Hitler 26 Ağustos'ta Duce'ye 3 saat içinde uzun bir mesaj yazdı. Bu mesajı da Ribbentrop öğleden sonra saat 3.08'de Roma'daki elçi von Mackensen'e telefonla bildirdi. Mackensen de saat 5'ten hemen sonra doğru Mussolini'nin yanına koştu. Hitler, İtalya'nın istekleri arasında yer alan kömür ve çelik gibi maddelerin olduğu gibi karşılanacağını, ancak birçoklarının da karşılanamayacağını söylüyordu. Hele Ataliko'nun çarpışmaların başlamasından önce malzemenin teslimi konusundaki isteğini karşılamak imkansızdı. Ve sonunda Hitler dostuna ve müttefikine artık açılıyor. Hemen gerçekleştirmek istediği gerçek amacı açıklıyordu. Fransa ile İngiltere batıda kesin bir başarı sağlayamayacaklarına ve Almanya'nın kuvvetleri de Rusya ile yapılan anlaşma sayesinde Polonya'nın yenilmesinden sonra doğuda serbest kalacaklarına göre doğu sorununu batıda çıkacak karmaşıklıkları bile göze alarak çözmekten çekinmiyorum. Duce, durumunuzu anlıyorum ve ben sizden yalnız İngiliz-Fransız kuvvetlerini bana teklif etmiş olduğunuz gibi aktif bir propaganda ve uygun göreceğiniz bir takım askeri gösterilerle yerlerinde tutmayı sağlamanızı rica ediyorum. Hitler'in Polonya hücumunu iptal ettikten 24 saat sonra kendisini toparladığını ve batıda bir savaşın bile çıkmasını göze alarak planlarını uygulamaya devam ettiğini gösteren ilk belge budur. Führer, Ataliko'nun istemeyerek yapmış olduğu yanlışlığın hemen düzeltilmiş bulunduğuna inanıyorum. Sizden istemiş olduğum şeyler uçak savar bataryaları dışında 12 ay içinde teslim edilebilir. Ama yanlışlık düzeltilmiş bile olsa Habeşistan ve İspanya savaşlarının İtalyan silahlarında açtığı gediklerin kapatılması konusunda bana maddi yardımda bulunamayacağınız açıktır. Bundan ötürü çarpışmaların hiç olmazsa başlangıç aşamasında isteğinizi yerine getirmeyi ve böylelikle Fransız-İngiliz kuvvetlerinin büyük bir kısmını şimdi olduğu gibi bağlamayı kabul ediyorum. Bu arada askeri hazırlıklarıma da azami hız vermiş olacağım. Kederli Duce, böyle önemli bir zamanda zavallı adamı yalnız bıraktığına çok üzülüyordu. Hala yeni bir Münih imkanının araştırılabileceğini düşünüyordu. Yaratılışıma aykırı olan barışçı sakıncalardan ötürü değil, ülkelerimiz halklarının ve rejimlerinin çıkarlarını düşündüğüm için siyasi bir çözüm yoluna gitmekte bir daha direnmeye cesaret ediyorum. Bunun hala mümkün olduğunu ve Almanya'yı maddi ve manevi bakımdan tamamiyle tatmin edeceğini sanıyorum. İtalyan diktatörünün savaşa hazır olmadığı için barışı korumaya çalıştığını elimizdeki belgelerden bugün anlıyoruz. Ama oynadığı bu rol Mussolini'yi sıkıyordu. 26 Ağustos'ta Hitler'e gönderdiği son mesajında şöyle diyordu. Tam harekete geçilecek zamanda elimde olmayan güçler yüzünden sizinle tam bir dayanışma halinde bulunamamak zorunda kaldığım için aklımdan neler geçtiğini sizin hayalinize bırakıyorum. Siano bu hareketli günün akşamında güncesine şunları yazmış. Duce gerçekten üzgün. Askeri içgüdüsü ve namus duygusu onu savaşa sürüklüyor. Aklı ise şimdi durdurtuyor onu. Ama çok üzülüyor. Şimdi artık katı gerçekle karşı karşıya ve bu Duce için büyük bir darbe. Hitler bir sürü yazışmalardan sonra Mussolini'nin yaptığı kalleşliğe artık boyun eğmişti. 26 Ağustos gecesi geç vakit mihver ortağına son bir mektup daha yazdı. Bu yazının metni 26-27 Ağustos gecesi saat 12.10'da Berlin'den telgrafla bildirildi ve yazı ertesi sabah saat 9'da Mussolini'nin eline vardı. Duce, son davranışınız üzerindeki yazınızı aldım. Size bu kararı aldırtan nedenlere ve itilimlere saygı duyuyorum. Bazı durumlarda böyle bir davranış iyi sonuçlar verebilir. Bununla birlikte bana kalırsa dünya hiç olmazsa kavga çıkıncaya kadar İtalya'nın tutumunu hiç bilmemelidir. Bundan ötürü kavgamı basınınızla ve daha başka araçlarla psikolojik olarak desteklemenizi içtenlikle sizden rica ediyorum. Aynı zamanda Duce, eğer mümkünse askeri gösterilerle İngiltere ve Fransa'yı bir takım kuvvetlerini bağlamaya zorlamanızı ya da her bakımdan onları kararsız bir duruma sokmanızı rica ederim. Ama Duce, en önemli nokta şu. Eğer size söylemiş olduğum gibi büyük bir savaşa girişecek olursam, Doğu sorunu iki batılı devletin başarı sağlamasından önce sonuçlandırılmış olacaktır. O zaman bu kış en geç ilkbaharda en az Fransa ile İngiltere'nin kuvvetlerine eşit kuvvetlerle batıda hücuma geçeceğim. Şimdi sizden büyük bir ricam var, Duce. Bu zor kavgada siz ve sizin halkınız bana gerek sanayi ve gerekse tarım işlerinde çalışacak İtalyan işçileri göndermek suretiyle en iyi bir şekilde yardımda bulunabilir. Bu ricamı özellikle sizin nazik kişiliğinize sunarken ortak davamız için harcadığınız bütün çabalara teşekkür ederim. Adolf Hitler. Duce o gün öğleden sonra geç vakit İtalya'nın tutumunu çarpışmalardan önce dünyanın öğrenemeyeceğini utana utana cevapladı. Bu sırrı çok iyi saklayacaktı doğrusu. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok sayıda İngiliz, Fransız, kara ve deniz kuvvetlerini bağlayacak ve Hitler'e istediği İtalyan işçilerini gönderecekti. Mackenzie'nin sonradan Berlin'e bildirdiğine göre o gün erken saatlerde Mussolini elçiye bütün amaçlarımızın savaşa başvurmaksızın elde edilebileceğine hala inandığını sert kelimelerle anlatmış ve bu noktayı Führer'e yazacağı mektupta yeniden belirteceğini sözlerine eklemişti. Ama söylediğini yapmadı. O sırada cesareti bu konuyu bir daha ele alamayacak kadar kırılmış gibiydi. Savaşın çıkması halinde batı sınırındaki müttefik ordusunun hemen hemen tamamını Fransa sağlayacaktı ve Fransız ordusu da ilk haftalarda batıda bulunacak Alman ordusundan sayıca kat kat üstündü. Böyle olduğu halde Hitler'in Ağustos sonuna doğru Fransızların davranışları ile pek ilgilenmediği görülüyordu. Başbakan Daladier 26 Ağustos'ta Hitler'e acı ve açık bir mektup göndermiş, Fransa'nın ne yapacağını açıklamıştı. Polonya'ya taarruz edilirse savaşacaktı Fransa. Daladier şöyle demişti: Fransa halkının Alman halkında gördüğüm milli haysiyet duygusundan daha az bir duyguya sahip bulunduğunu düşündüğünüz takdirde Fransa'nın Polonya gibi başka ülkelere yaptığı ciddi vaatlere bağlı kalacağından şüphe etmeyebilirsiniz. Daladier, Polonya ile aralarındaki çatışmaya barışçı bir çözüm yolu araması için çağrıda bulunduktan sonra sözlerine şunu da eklemişti: eğer daha uzun sürecek ve daha kanlı olacak bir savaşta 25 yıl önce olduğu gibi yeniden Fransız ve Alman kanı dökülecek olursa, her iki ülkenin halkları da kendi zaferinden emin olarak dövüşeceklerdir. Ama asıl zaferi kazanacak olanlar kötü ve barbar güçler olacaktır. Elçi Klondr, başbakanın mektubunu Hitler'e verirken kendisi de sözlü ve kişisel bir çağrıda bulunmuş, bu son barışçı çözüm fırsatını kaçırmaması için insanlık adına ve kendi vicdanını rahat ettirmek amacıyla Hitler'e yalvarmıştı. Ama elçi Paris'e gönderdiği raporda Daladier'in gönderdiği mektubun Hitler'de hiçbir tepki yaratmadığını üzülerek bildirmişti. Kılı bile kıpırdamadı demişti. Hitler'in ertesi gün Fransız başbakanına verdiği cevap kurnazca hazırlanmıştı. Hitler, Fransızların Danzig için ölmek istemediklerini bildiği için onların duyguları üzerinde oynamaya çalışmıştı. Ama mektupta böyle bir şeyden açıkça söz etmemiş, bu sonucu Fransız dostlarına bırakmıştı. Hitler, Almanya'nın zarı ilhak etmesinden sonra Fransa'dan hiçbir toprak isteği kalmadığını açıklamıştı. Bu bakımdan Fransızların savaşa girmeleri için hiçbir neden yoktu. Ama girecek olurlarsa suç onun olmayacaktı. Ve bu yüzden kendisi çok üzüntü duyacaktı. Barışın son haftasında Almanya ile Fransa arasındaki ilişkiler işte buraya kadar geldi ve sonra kesildi. Klontr 26 Ağustos'ta yaptığı görüşmeden sonra bütün ilişkiler resmen kesilinceye kadar Hitler'i bir daha görmedi. Bu sırada Alman Başbakanını en çok ilgilendiren ülke İngiltere oldu. Hitler 25 Ağustos akşamı Polonya harekatını ertelediği zaman Göring'e söylediği gibi İngiliz müdahalesini önleyip önleyemeyeceğini anlamak istiyordu. Son dakikalarda Almanya ve İngiltere ilişkileri. Roma ve Londra'dan gelen haberler yüzünden Hitler savaş uçurumunun kenarından dönmek zorunda kalınca General Halder güncesine 25 Ağustos'ta şunu yazmıştı. Führer epeyce sarsıldı. Ama ertesi gün öğleden sonra Genelkurmay Başkanı liderinde ani bir değişiklik gördü. Saat 3.22'de güncesine şunu yazdı. Führer çok sakin ve rahat. Bunun nedeni vardı ve general güncesinde bunun nedenini de anlatıyordu. Seferberliğin 7. günü her şey hazır olacak. 1 Eylül'de hücuma geçilecek. Bu emri Hitler Ordu Yüksek Komutanlığı'na telefonla vermişti. Artık Hitler Polonya ile savaşacaktı. Buna karar verilmişti. Bu arada İngiltere'yi savaşa karıştırmamak için de elinden geleni yapacaktı. Halder güncesinde Führer'in çevresinde bulunanların o önemli Ağustos gününde ne düşündüklerini şöyle anlatıyor. İngiltere'nin geniş teklifi, yani Hitler'in İngiliz İmparatorluğu'na garanti vereceği üzerine 25 Ağustos'ta yaptığı teklif, incelemek istediği üzerine söylentiler var. Ayrıntılar Henderson döndüğü zaman anlaşılacak. Başka bir söylentiye göre de İngiltere, Polonya'nın kendi hayati çıkarlarının tehdit edildiğini kendisinin ilan etmesini istiyor. Fransa'da savaşa karşı olanlar hükümette gün geçtikçe artıyor. Plan. Danzig'i koridorun içinde bir koridor daha ve Zaar'daki gibi bir plebisit istiyoruz. İngiltere belki kabul edecek. Polonya belki etmeyecek. Aralarını açmalı. Son cümlenin altını Halder'in kendisi çizmiştir ve bu cümle tam Hitler'in o sırada görüşünü yansıtmaktadır. Hitler ve Polonya ile İngiltere'nin arasını açmak ve Chamberlain'a Varşova'ya verdiği taahhütten sıyrılması için bir neden yaratmak istiyordu. Orduya 1 Eylül'de harekete geçmek emrini verdikten sonra İngiliz İmparatorluğu'na yaptığı büyük garanti teklifine Londra'nın vereceği cevabı beklemeye başlamıştı. İngiliz hükümeti ile Londra'daki Alman elçisi dışında iki kere temas etti. O sırada elçi Dirksen izinliydi ve son dakikada görüşmelerinde hiçbir rol oynamadı. Bu temasların biri resmiydi. Elçi Henderson Hitler'in teklifini alarak 26 Ağustos Cumartesi sabahı özel bir Alman uçağıyla Londra'ya uçmuştu. Öteki temasta resmi olmayan, gizli ve sonradan anlaşılacağı gibi pek amatörce bir temastı. Bunu Göring'in İsveçli dostu, gezginci iş adamı Burger Dahlerus sağlamış. Bir gün önce Alman Hava Kuvvetleri Başkanı'nın İngiliz hükümetine yazdığı bir mektubu alarak Berlin'den Londra'ya uçmuştu. Göring, Nürnberg'deki sorgularından birinde şunu söyledi. Bu sırada normal diplomatik kanalların dışında özel bir kuryenin aracılığıyla Halifax'la temas halinde bulunuyordum. Göring ifadesi sırasında Ribbentrop'un Dahlerus'un gönderildiğinden haberi yoktu demiştir. Dahlerus konusunu Ribbentrop'la hiç görüşmedim. Dahlerus'un benimle İngiliz hükümeti arasında gidip geldiğini bilmiyordu. Ama Göring bu temasları her zaman Hitler'e haber veriyordu. İsveçli kurye 25 Ağustos Cuma günü akşamüstü saat 6.30'da Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı'nın yanına girdi. Dahlerus'u Göring bir gün önce Stockholm'den Berlin'e çağırmış, bir gece önce imzalanan Nazi-Sovyet paktına rağmen Almanya'nın İngiltere ile bir anlaşmaya varmak istediğini söylemişti. Uçaklardan birini İsviçre'nin emrine vermiş, Londra'ya giderek bu büyük gerçeği Lord Halifax'a anlatmasını kendisinden rica etmişti. Bir saat önce İngiliz-Polonya karşılıklı yardım paktını imzalamış olan Dışişleri Bakanı çabalarından ötürü İsveçli'ye teşekkür etti. Henderson'ın az önce Hitler'le konuştuğunu ve o sırada Führer'in son teklifini alarak Londra'ya uçakla gelmekte olduğunu ve Berlin'le Londra arasındaki resmi konuşma kanalları yeniden işlemeye başladığına göre İsveçli aracının hizmetlerine artık lüzum kalmadığını kendisine bildirdi. Ama az sonra bu hizmetlerine yeniden ihtiyaç duyuldu. Dalyarus o akşam Halifax'la yaptığı görüşmeyi Göring'e telefonla bildirirken Feldmarşal İngiltere ile Polonya arasındaki antlaşmanın imzalanması yüzünden durumun bozulduğunu, İngiliz ve Alman temsilcileri arasında yapılacak bir toplantının belki de barışı kurtaramayacağını kendisine bildirdi. Göring sonradan Nürnberg'de söylediği gibi yeni bir Münih düşünüyordu. Yorulmak nedir bilmeyen İsveçli o gece geç vakit Göring'le yaptığı konuşmayı İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na haber verdi. Ertesi sabah Halifax'ı bir daha görmesi kendisinden rica edildi. Bu sefer İngiliz Dışişleri Bakanı'nı Göring'e bir mektup yazdırmaya kandırdı. Görüşmesi sırasında Göring'i savaşı önleyebilecek tek Alman olarak tanıtmaya çalıştı. Kısa ve hiçbir taahhüdü tazammun etmeyen mektupta bir sürü yuvarlak laflar vardı. Yalnızca İngiltere'nin barışçı bir uzlaşmaya varmak istediği bildiriliyor ve bunun için de birkaç güne ihtiyaç olduğu belirtiliyordu. Bu mektubun metni Document on British Foreign Policy'de yayımlanmıştır. 3. seri cilt 7 sayfa 283. Bu mektup yukarıdaki kitap 1954 yılında yayımlanıncaya kadar ortaya çıkarılmamış ve İngiliz tarihçileri bu yüzden epeyce kızmışlardır. Ne savaşın patlamasıyla ilgili belgeler üzerindeki British Blue Book'ta ne de Henderson'ın Future of a Mission'ında Dalyarus'un adı geçmez. Yalnız Henderson'ın kitabında İsveçli aracıdan Göring'in bir temas kaynağı diye söz edilmektedir. Gerek Henderson'ın ve gerekse İngiliz elçiliğindeki ötekiçi memurların yazdıkları yayımlanmış raporlarda İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli muhtıralarında olduğu gibi Dalyarus ile Dalyarus'un faaliyeti oldukça önemli bir yer tutar. Bu İsveçli garip adamın barışı kurtarmakta oynadığı rol gerek Wilhelmstrasse ve gerekse Downing Street tarafından çok gizli tutulmuş hareketleri hem gazetecilerden hem de tarafsız diplomatlardan saklanmış ve benim bildiğim kadar Dalyarus 19 Ağustos 1946'da Nürnberg'de tanıklık edinceye kadar hiç kimse böyle bir adamın varlığından haberdar olmamıştır. Dalyarus'un yazdığı The Last Attempt adlı kitabın aslı savaşın sonunda 1945'te İsveç'te yayımlandı. Ama İngilizcesi 1948'e kadar çıkmadı. Böylece varlığının DBRFP serilerinin birinci cildindeki belgelerde resmen tanınması arasında 6 yıllık bir zaman geçti. Ağustos ayına ait Alman belgelerinde Dalyarus adı geçmez. Yalnız Lufthansa Alman Hava Yolları'nın verdiği günlük raporda 26 Ağustos'ta uçakların birinde Foreign Office'ten Dalyarus adlı bir bayın Berlin'e geldiği bildiriliyor. Ama sonraki belgelerin birçoğunda adı yok.